Ayrım 12.
Bu büroda o kadar olağanüstü şeyler yaşıyordu ki karşısındaki adam babası olduğunu kabul ediyordu. Başının döndüğünü hissetti Kate. Şimdi ne diyeceğini bilemiyordu. Karşısındaki adam bütün kozlarını elinden almıştı. Oysa Kate adamın telaşlanacağını, olayları reddedeceğini ve bahaneler bulacağını sanmıştı. Gerçekten sadece sabatkar biri olsaydınız böyle bir işiniz olmazdı. Karım çok zengin. Sabatkarlığımda da bir çekicilik olmalı. Kimseyi rahatsız etmem. İşte bu yüzden bu yerlere geldim. Karınızı tanımadan kendi gücünüzle muhasebeci olmuştunuz ama, değil mi? Evet, muhasebeci olmuştum ama böyle bir yerde değil. Bir gün karımı tanımanı isterim Catherine. Ondan hoşlanacağından eminim. Çok çok iyi bir insandır. Adım Kate ve ondan hoşlanmam imkansız. Çok iyi olduğundan şüphem yok ama onun da beni tanımak isteyeceğini sanmıyorum. Ben istiyorum dersem seve seve yapar. Biz birbirimizin hoşuna giden şeyleri yapmaya özen gösteririz. Ben de onu mutlu edecekse yeni birini tanımaktan kaçınmam. Benim varlığımdan haberdar bile değil. Yanılıyorsun, senin varlığından haberdar. Ona uzun yıllar önce anlatmıştım. Adını bilmiyordum ama büyüyünce tanışacağımızdan emin olduğum, adını bilmediğim, hiç görmediğim bir kızım olduğunu söylemiştim. Adımı bilmiyor muydunuz? Hayır, o olaylar olduğunda Fren oğlan veya kız doğurduğundan başka bilgi vermeyeceğini söylemişti. Anlaşma böyle miydi? Güzel söyledin, anlaşma böyleydi. O sizden iyi bir şekilde bahsediyor, o sırada çok iyi davrandığınızı söylüyor. Bugün bana ne gibi bir mesaj gönderdi? Çok rahat ve şefkatliydi. Hiç ürkeklik ve korku sergilemiyordu. Buraya geldiğimden haberi yok. Seni nerede sanıyor? Mountain View'da okulda. Mountain View'da mı? Orada mı okuyorsun? 16 yıl önce verilen 4000 pound'dan beni lüks bir okula gönderecek kadar para kalmamıştı ondan, dedi Kate esprili bir şekilde. Demek anlaşmanın ayrıntılarını da biliyorsun. Her şeyi aynı gece öğrendim. Onun ablam olmadığını, sizin de beni sattığınızı. Sana böyle mi anlattı? Hayır, o başka türlü anlattı ama gerçek bu. Çok üzgünüm. Bunu duymak çok hüzün verici, çok iç karartıcı bir şey olmalı. Kate karşısında oturan adama baktı. Gerçekten öyle olmuştu. İç karartıcı. Anlaşmanın ne kadar haksız olduğunu düşünmüştü. Annesi fakirdi, o yüzden satın alınabilirdi. Babası ise ayrıcalıklı bir aileden geldiği için eğlencesinin sonuçlarına katlanmak zorunda değildi. Bunları duyunca sistemin hep onun gibilerin zararına çalıştığını bir kez daha hatırladı. Karşısında oturan erkeğin bu hisleri anlamış olması çok tuhaftı. Evet öyleydi, hala da öyle. Peki benden ne istediğini söyle. Söyle ki konuşabilelim. Aslında hem Fran için hem de kendisi için dünyadaki her şeyi istemeye gelmişti. 20. yüzyılda olduklarını, zenginlerin artık her istediklerini yapabilecekleri zamanın geride kaldığını söylemeye hazırlanmıştı. Ama karşısındaki onu görmekten korkmak yerine memnun olduğunu belli eden bu adama bütün bunları söylemek o kadar kolay değildi. Ne istediğimi ben de bilmiyorum. Her şey o kadar yeni ki. Anlıyorum. Ne istediğini anlayacak zamana ihtiyacım var. Ne rahatlamış ne de sorumluluğu üzerinden atmış gibi davranıyordu. Sadece içten ve anlayışlı görünüyordu. Sizi tam olarak algılayıp kabullenmem zor. Benim için seni tanımak da aynı şey. Algılamam zor. Bu sözleriyle ikisini eşit duruma getirmişti. Gelmem sizi rahatsız etmedi mi? Hayır, çok yanılıyorsun. Beni görmeye geldiğin için çok sevinçliyim. Hayatının şimdiye kadar zor olduğunu, bu şoktan sonra daha da zorlaştığını öğrenmek beni üzdü o kadar. Benim duygularım böyle. Kate'nin boğazında bir düğüm vardı sanki. Beklediğinin tam tersiyle karşılaşmıştı. Bu adamın babası olması mümkün müydü? Her şey başka türlü gelişseydi, Fran bu adamla evli olacak, kendisi de onların en büyük çocuğu olacaktı demek. Adam cebinden bir kartvizit çıkarıp üstüne bir telefon numarası yazdı. Bu direk attım. Bu numarayı ararsan kimseden geçmene gerek kalmaz, dedi. Bu fazla kurnazca göründü. Sanki kimseye bir açıklama yapmak istemiyor gibiydi. iş yerindekilerin geçmişindeki tatsız sırrı öğrenmemelerini ister gibiydi. "Evinize telefon etmemden çekiniyor musunuz?" diye sordu. Aralarındaki bu huzurlu ortamı bozduğuna üzülerek. Bir yandan da bu adam tarafından aldatılmamaya kararlıydı. Kalem hala elindeydi. "Ev numaramı yazmak üzereydim. Ne zaman istersen arayabilirsin." "Ya karınız?" "Marian de seninle konuşmaktan mutlu olur tabii. Beni görmeye geldiğini bu akşam ona anlatacağım." "Ne kadar soğukkanlısınız." Catherine'in sesi hem hayranlık doluydu hem de içerlemiş gibiydi. "Dışarıdan bakıldığında sakin görünüyorum belki ama içim çok heyecanlı. Benim yerimde kim olsa heyecanlanır. Büyümüş, hoş kızını ilk kez görmek, onun bu dünyaya gelişine neden olduğunu düşünmek kime heyecanlandırmaz ki? Hiç annemi düşündüğünüz olur mu?" "Bir süre düşündüm. Hepimizin ilk aşkımızı düşündüğümüz gibi. Olaylar ve senin doğumun daha fazla düşündürdü. Sonra birleşemeyeceğimizi kabul edince başka şeyleri, başka insanları düşünmeye başladım." Gerçek buydu. Cathy aksini bekleyemezdi. "Size nasıl hitap edeceğim?" dedi Cathy aniden. "Fran'a Fran dediğine göre bana da Paul diyemez misin?" "Tekrar geleceğim Paul," dedi Cathy yerinden kalkarak. "Bana ne zaman ihtiyacın olursa buradayım," dedi babası. İkisi de aynı anda ellerini uzattılar. Elleri temas ettiğinde Paul kızını kendine çekerek ona sarıldı. "Bundan sonra her şey farklı olacak Cathy," dedi. "Farklı ve çok daha iyi." Cathy okula varmadan otobüste dudak boyasını ve göz makyajını sildi. Harriet'in annesinin ceketini katlayarak elindeki çantaya sıkıştırdı ve sınıfa girdi. "Nasıldı?" diye fısıldadı Harriet. "Hiç." "Hiç ne demek?" "Hiçbir şey olmadı." "Bu kadar süslenip adamın iş yerine gittin ve o sana dokunmadı mı demek istiyorsun?" "Sarıldı denilebilir," dedi Cathy. "İktidarsız olmalı," dedi Harriet bilge bir edayla. "Mecmualar bu konuda mektup yazan kadınlarla dolu. Etrafta çok iktidarsız erkek olmalı." "Belki de doğrudur," dedi Cathy coğrafya kitabını çıkartırken. Müdür olduğu halde son sınıfa coğrafya dersi vermeye devam eden Bay O'Brien gözlüklerinin üstünden bakarak "Ne oldu?" "Aniden iyileştin mi Cathy?" diye sordu kuşkulu bir sesle. "Tanrı'ya şükürler olsun ki öyle oldu Bay O'Brien." Sesinin saygısız veya isyankar olduğu söylenemezdi ama bir öğrenci gibi değildi. Eşit biriyle konuşur gibiydi. Tony O'Brien bu çocuk dönemin başından bu yana ne kadar ilerledi diye düşündü. İtalyanca kurslarla bir ilgisi var mı diye merak ediyordu. Başına büyük bir felaket çıkaracağını sandığı o kurslar hiç de beklediği gibi çıkmamıştı. Anne bingo oynamaya gitmişti. Baba ise pub'daydı. Fran evde mutfaktaydı. "Biraz geç kaldın Cathy. Bir şey mi oldu?" "Evet, biraz yürüdüm. Bu akşamki ders için vücudumun her bölümünü ezberledim. Biliyorsun ki bizi yine ikişer ikişer ayırarak Dove il gomito diyecek, biz de eşimizin dirseğini göstereceğiz." Fran Cathy'nin böyle neşeli olduğunu görmekten mutluydu. "Bütün bunlar için enerji toplamamıza yardım edecek bir tost yemeye ne dersin?" "Harika olur," derim. "Ayaklara ne dendiğini biliyor musun?" "EPD. Öğle tatilinde çalıştım." Fran gülümsedi. "İkimiz öğretmenin sevgilileri olacağız galiba." "Bugün onu görmeye gittim," dedi Cathy. "Kimi?" "Paul Melon'u." Fran birden sandalyeye çöktü. "Ciddi olamazsın." "Bana çok iyi davrandı." "Gerçekten çok iyiydi. Bana kartını verdi. Bak direkt telefonunu ve ev numarasını verdi." "Çok akıllıca bir şey yaptığını söyleyemem," dedi Fran sonunda. "Çok hoşuna gitti beni görmek. Onu mutlu ettiğimi bile söyledi." "Gerçekten mi?" "Evet, ne vakit istersem iş yerine gelebileceğimi, istersen evine gelip karısıyla tanışabileceğimi söyledi." Birden Fran'ın yüzü ifadesizleşti. Sanki kanı çekilmiş gibiydi. Görünmez bir el kafatasının içini boşaltmıştı. Cathy şaşkındı. "Memnun olmadın mı? Ne kavga, ne bağırışma, ne feryat. Sadece senin de söylediğin gibi tabii ve olağan bir davranış. Benim şok geçirmemi anlayışla karşıladı. Bundan sonra her şeyin değişeceğini söyledi. Farklı ve çok daha iyi olacak," dedi. Tam bu sözcükleri kullandı. Fran başını sallıyordu. Sanki konuşamıyor gibiydi. Tekrar başını sallayarak zorla konuştu. Evet, iyi, çok iyi. Neden sevinmedin? Senin de böyle olmasını istediğini sanıyordum. Onunla ilişki kurmak ve onun hayatının bir parçası olmak senin hakkın. Bu hakkı elinden almak aklımın köşesinden bile geçmez. Sorun bu değil. Sorun bu. Onun gibi tenis kortları, yüzme havuzları, şoförleri, her şey olan bir adamı gördükten sonra haksızlığa uğradığını düşünmen çok doğal. Benim aradığım bu değildi, dedi Keti. Sonra eve dönüp Mountain View gibi bir okula gitmeni, kuruş kuruş biriktirdiğin parayla katıldığın İtalyanca kurslarını büyük bir ödül gibi görmeni beklemek yanlış olur. Senin de her şeyin, nasıl demişti, farklı ve çok daha iyi olmasını beklemen çok doğal. Keti dehşet içindeydi. Fren onu değil, Paul Meloni istediğini sanmıştı. Birkaç gün öncesine kadar varlığından haberdar olmadığı bir adamı birkaç dakika görüp zenginliğinden, lüks içinde oluşundan etkilendiğini düşünüyordu. Farklı olan tek şey her şeyi öğrenmiş olmam. Başka hiçbir şey farklı olmayacak, dedi. Tabii, diye yanıtladı Fren. Sesi sert ve umutsuzdu. Elindeki ekmeğe peynir sürüyor, üstüne ikişer dilim domates koyarak robot gibi ızgaraya diziyordu. Bir dakika dur Fren. Hiçbir şey istemiyorum, anlamıyor musun? Onu görmem gerekiyordu. Sen haklıydın. O bir canavar değil. Hoş bir insan. İyi ki söylemişim. Yanılıyorsun. İstersen onu ara, kendin sor. Seninle değil, onunla yaşamak istediğimi sanma. Sadece arada sırada görmek isterim, o kadar. Onunla konuşursan anlarsın. Hayır. Neden? Neden olmaz? Hazır ben yolu açmışken. 16 yıl önce bir anlaşma yaptım. Onları hiç aramayacağıma söz verdim. Hiç aramadım. Ben hiçbir anlaşma yapmamıştım ama. Hayır, seni kınayan var mı? Hakkın olduğunu söylemedin mi? Böyle demedin mi? Fran peynirli tost ile birer bardak süt dolduruyordu. Katie anlatılmaz yoğunlukta bir hüzün hissetmeye başladı. Bu iyilik perisi onun için her şeyini feda etmiş, her istediğini yerine getirmeye çalışmıştı. Fren olmasaydı ne buz gibi bir süt içebilirdi ne de yiyecek sıcak iki kap yemek bulurdu. Şimdi de İtalyanca derslerin parasını ne büyük zorluklarla bir araya getirdiğini ağzından kaçırmıştı. Bu kadar özveriden sonra Katie'nin bunları unutup ondan uzaklaşabileceğini düşünmek bile Fren'i kim bilir ne kadar üzmüştü. Bugüne kadar hiç tanımadığı bir zenginliği ve rahatı görünce gözlerinin körleşeceğinden korkmasından daha doğal ne olabilirdi? Otobüse binme zamanı geldi, dedi Keti. Nasıl istersen. Tabii istiyorum. Hadi öyleyse gidelim. Fran eski paltosunu ve en iyi sayılacak ayakkabılarını getirdi. Keti birden babasının ayağındaki yumuşacık İtalyan ayakkabılarını anımsadı. O ayakkabıların ne kadar pahalı olduklarını biliyordu. Avanti, dedi otobüse doğru koşarlarken. Derste Fran Luigi ile eş olmuştu. O akşam adamın kapkara gözleri her zamankinden tehditkardı. Dove il cuore, diye sordu Luigi. Adamın Dublin şivesi o kadar baskındı ki vücudunun hangi bölümünü sorduğunu anlamak imkansızdı. Anlamadığını görünce sinirli sinirli el cuore dedi. Tanrı aşkına, il cuore vücudumuzun en önemli organı. Fran boş gözlerle adama bakıyordu. Non so, dedi. Tabii ki kahrolası, Cuore'nin nerede olduğunu biliyorsun, diye bağırdı Luigi, gittikçe daha saldırgan. Signora yetişerek, con calma per favore, dedi, barışı sağlamak istiyordu. Fran elini alarak kalbine götürdü. Ecco il cuore, dedi. Neyse, sonunda buldun, diye homurdandı Luigi. Signora Fran'a baktı. Bu akşam çok farklı görünüyordu. Genelde her şeye katılır, çocuğunu yüreklendirirdi. Signora Peggy Sullivan'dan durumu tekrar öğrenmek istedi. Bayan Clark'ın 16 yaşındaki o kızın annesi olduğunu mu söylemiştiniz? Evet, doğurduğunda kendi de o yaştaydı. Çocuğu kendi annesi büyüttü ama Bayan Clark'ın kızı olduğunu bilmeyen yoktur. Signora Katie'nin bunu bilmediğini fark etmişti. Bu hafta ikisinde de bir değişiklik var, diye düşündü. Artık bilmeyen kalmadı, dedi kendi kendine. Büyük bir suçluluk duygusu içindendi. Bu bir işlenmeye katkım olmamıştır inşallah, dedi. Keti bir hafta bekledikten sonra Polmel onu özel numarasından aradı. Konuşmak için zamanınız var mı diye sordu. Yanımda biri var ama ben de seninle konuşmak istiyorum. Biraz bekler misin? Yanındakini başından savdığını duydu. Kim bilir, belki de önemli biriydi. Çok ünlü biri de olabilir dedi kendi kendine. Kathy, sesi içten ve sıcaktı. İş yerinin dışında rahat bir yerde buluşabileceğimizi söylediğinizde samimi miydiniz? Tabii, birlikte öğle yemeğine ne dersin? Memnuniyetle. Nerede? Yarın Cointance'ı biliyor musun? Nerede olduğunu biliyorum. Harika, bir de diyelim mi? Okul saatine uyar mı? Tamam, ben okul saatine uydururum. Kathy gülümseyerek konuşuyordu. Karşısındakinin sesinin de ona gülümsediği belliydi. Tamam ama başını derde sokmanı istemem. Hayır, kesinlikle derde sokmam. Aramakla beni mutlu ettin. O akşam saçlarını yıkadı, ertesi günde özenle giyildi. En yeni okul gömleğini seçti, ceketindeki lekeyi sildi. Bugün onunla buluşuyorsun dedi Fren, Kathy ayakkabılarını boyarken. Sana hep Interpol'de çalışmalıydın demez miydim? Hayır, hiç böyle bir şey söylediğini hatırlamıyorum. Sadece öğle yemeği yiyeceğiz, o kadar. Sana onu görmek isteme hakkın olduğunu söyledim. Nerede yiyeceksiniz? Cointance'de. Doğruyu söylemek zorundaydı. Fren er geç nasıl olsa duyardı. İçinden keşke bu kadar lüks, bizlerin dünyasında bu kadar ters bir lokanta seçmeseydi diye geçirdi. Fren nasıl olduğunu anlamadan gerekli sözcükleri buldu ve aman ne hoş, iyi vakit geçirmeni temenni ederim. Her şeyin keyfini çıkar. Kathy, anne ve babanın gündelik hayatlarını ne kadar az etkilediğini düşündü. Sanki arka planda yaşıyorlardı. Acaba hep böyleydi de o mu ilk kez farkına varıyordu? Nöbetçi öğretmene dişçide randevusu olduğunu söyledi. Böyle şeyler için yazılı kağıt gerekir dedi öğretmen. Biliyorum ama dişçiden o kadar korkuyorum ki kağıdı almayı unuttum. Yarın getirsem olur mu? Peki peki olur. Bu kadar yıl inek gibi çalışmanın faydaları diye düşündü Kathy. Okulun başına dert açanlardan olmamanın yararları. Bu yüzden şimdi ne isterse yapabiliyordu. Harriet'a dersten kaçtığını anlattı tabii. Şimdi nereye gidiyorsun? Adamın karşısına hasta bakıcı gibi mi çıkacaksın? Hayır, sadece Cointance'de öğle yemeğine gidiyorum dedi gururla. Harriet'ın ağzı açık kalmıştı. Şaka ediyorsun dedi. Hayır, hiç şaka değil. İstersen sana menüyü getireyim dedi. Tanıdıklarımın arasında seks hayatı senin kadar heyecan verici olan yok dedi Harriet gıptayla. Loş, serin ve şık bir yerde. Koyu renk tayörlü zarif bir kadın karşıladı onu. İyi günler, hoş geldiniz. Adım Brenda Braden. Birini mi bekliyordunuz? Kedi bu kadın gibi olmayı ne kadar isterdi. Fren'in de ona benzemesi ne harika olurdu. Özgüvenli ve emin. Belki babasının karısı böyle biriydi. İnsan herhalde böyle doğuyordu. Sonradan öğrenilecek bir şey değildi. Güvenliymiş gibi davranmayı sonradan öğrenebilirim belki dedi. Bay Paul Melon'la buluşacağım. Saat bir için mazı ayırtacağını söylemişti. Biraz erken geldim galiba. Sizi Paul Melon'un masasına götüreyim. Beklerken bir şey içmek ister misiniz? Kathy diyet kola ısmarladı. Kola içinde bir dilim limon ve buzla kristal bir bardakla geldi. Harriet'i anlatmak için her şeyi en ince ayrıntısına kadar aklımda tutmalıyım diye düşünüyordu. Kapı açıldı, babası içeri girdi. Sağa sola gülümseyerek, selam vererek ilerliyordu. Adamın biri elini sıkmak için yerinden kalktı. Kathy'nin yanına gelinceye dek lokantadakilerin yarısıyla selamlaştı. Değişmiş görünüyorsun, pek hoşsun dedi Kathy'ye. Resepsiyondakilerin yanından kolayca geçebilmek için tonlarca makyaj yapmadım. Arkadaşımın annesinin ceketini de giymedim de ondan diye dedi gülerek. Hemen ısmarlayalım mı? Acelen var mı? Hayır, sözde dişçideyim. Saatler sürebilir. Sizin aceleniz var mı? Hayır, hiç yok. Menüleri aldılar. Biraz sonra Bayan Braden günün yemeklerini söylemek için yanlarına geldi. Çok güzel bir insalata di mareniz var diye söze başladı. Campari, calamari diye araya girdi Kathy kendini tutamadan. Bir akşam önce derste deniz mahsullerini öğrenmişlerdi. Gambari karides, kalamari kalamar. Paul ile Brenda Braden aynı anda şaşkınlıkla Kathy'ye baktılar. Gösteriş yapıyorum. Akşamları İtalyanca kursuna gidiyorum da. Bu sözcükleri ben de anlayıp söyleyebilseydim, ben de gösteriş yapardım, dedi Bayan Braden. İtalyanca yemekler yaptığımızda arkadaşım Nora'dan yardım istemek zorunda kalıyorum. İkisi de hayranlık dolu bakışlarla Katie'ye bakıyordu, ya da ona öyle geldi. Paul her zamanki içkisini istedi. Katie maden sulu şarap olduğunu anladı. Beni bu kadar şık bir yere getirmemeliydiniz, dedi Katie. Neden? Seninle iftar ediyorum. Herkesin seni görmesini istiyorum. Sorun o değil, sorun Fran. Sanırım sizinle böyle bir yere geldiğim için biraz kıskanıyor. Onunla ancak McDonald's'a veya Colonel Sanders'a gidebiliyoruz da. Anlayış göstereceğine eminim. Sana kavuşmayı kutlamak istedim. Bunların benim hakkım olduğunu söylüyor. İyi vakit geçirmeye bak, diyor. Bu sabah da öyle dedi. Ama aslında içinin biraz tedirgin olduğundan eminim. Hayatında kimse var mı? Bir erkek arkadaşı filan. Katie çok şaşırmış görünüyordu. Demek istediğim şu, aslında üstüme vazife değil ama olduğunu umuyordum. Onun evlendiğini, senin başka kardeşlerin olduğunu düşünüyordum. Anlatmak istemiyorsan anlatma. Çünkü benim bunları sormaya hiç hakkım yok, bunu biliyorum. Ken vardı. Ciddi bir şey miydi? Bilinmez ki. Daha doğrusu ben bilemem. Ben kolay görüp anlayanlardan değilim de ondan. Ama birlikte sık sık çıkıyorlardı. Sonra arabasıyla Fran'ı evden almaya geldiğinde çok güldürürdü. Şimdi nerede? Amerika'ya gitti. Gittiğine Fran üzüldü mü sence? Bunu bilmiyorum demek zorundayım. Zaman zaman mektup alıyor. Son zamanlarda daha az ama geçen yaz epey sık yazmıştı. Fran de Amerika'ya gidebilir miydi sence? Bunu sormanız tuhaf. Bir keresinde bana Amerika'nın ufak bir şehrinde yaşamak ister misin diye sordu. New York filan gibi bir yer değil. Aman ya Rabbi, katiyen dedim. Dublin'de kalmak bin kere iyidir. Hiç olmazsa başkent. Sence Ken'le gitme işi senin yüzünden mi? Bunu daha önce hiç düşünmemiştim. Ama o zamanlar ablam olduğunu sanıyordum. Belki haklısınız. Belki gitmemesinin nedeni bendim. Birden kendini suçlu ve huzursuz hissetmeye başlamıştı. Canını sıkmaktan vazgeç. Burada suçlu biri varsa o da benim. Sanki aklından geçenleri okuyor gibiydi. Sizi aramasını söyledim ama yapmaz. Neden yapmaz? Nedenini söyledi mi? Anlaşmadan dolayı. Siz sözünüzü nasıl yerine getirdiyseniz o da kendi verdiği sözden dönmeyeceğini söylüyor. Hep dürüst biriydi. Bu da ikinizin bir daha karşı karşıya gelip konuşmayacağınızı kanıtlıyor. Bir daha birlikte güneşin batışına doğru yürüyüşe çıkmayacağımız doğru. İkimiz de değiştik. Ben Marian'ı seviyorum, o da belki Ken'i seviyordur. Bilmiyorum. En azından başka birini sevecektir. Ama konuşacağız. O işi bana bırak. Şimdi ikimiz bir taraftan dünya sorunlarını hallederken bir taraftan da gerçek bir yemek yiyeceğiz. Aslında haklıydı. Bu konuda söylenecek fazla bir şey yoktu. Okuldan, tiyatrolardan, harika İtalyanca derslerden ve Paul'ün 6 ve 7 yaşındaki çocuklarından söz ettiler. Hesabı öderlerken kasada oturan kadın, "Özür dilerim ama üstünüzdeki Mountain View'un ceketi değil mi?" diye sordu. Katie'nin yüzü birden büyük bir suçluluk ifadesiyle doldu. "Kocam orada öğretmen de o yüzden tanıdım," dedi. "Öyle mi? Adı ne?" "Adam Dune." "Aa evet, Bay Dune çok iyi biri. Latince öğretmeni. İtalyanca derslerini planlayan da o," dedi Paul'e. "Sizin adınız?" diye sordu kasadaki kadın. Paul Melon çekici bir gülümsemeyle araya girerek, "Onun adı sonsuza dek sır olarak kalacak. Yemeğe çıkan genç kızlar öğretmenlerinin bunu duymasını istemezler de." Sesi buz gibiydi. Kasada oturan Neldon müşterilerle fazla samimi davrandığı için kınandığını anladı. Bayan Bradman'ın duymamış olduğunu temenni etti. "Anlatma daha iyi," dedi Harriet esneyerek. "İstiridye ve havyar yediniz herhalde." "Hayır, karçiyofi ve kuzu eti yedim. Kasada Bay Dune'un karısı vardı. Okul ceketini tanıdı." "Yandın desene," dedi keyifle sırıtarak. "Hiç de değil. Kim olduğumu söylemedim ki." "O öğrenecektir. Nasıl olsa yakalanacaksın." "Yeter artık. Yakalanacaksın demeyi kes. Sen de benim yakalanmamı istemezsin. Bu maceraları yaşamaya devam etmemi tercih edersin." "Katie Clark, cehennem ateşinde yanacağını bilsem, yine de bu tür maceralar yaşayacak en son insan olacağını söylerdim. Hayat böyle işte, dedi Kitty neşeyle gülerek. Bayan Clark, üçüncü katta size özel bir telefon var, anonsu duyuldu. Fren şaşkınlıkla başını kaldırdı. Sonra müşterilere görünmeden izledikleri gözetim odasına girdi. Düğmeye bastı, hattı aldı. Sorumlu yönetici Bayan Clark, dedi. Paul Malone, dedi karşısındaki ses. Evet, konuşmak istiyorum. Herhalde buluşmaya razı olmazsın, değil mi? Haklısın Paul, kızgınlıktan değil, sadece anlamsız olduğu için. Biraz telefonda konuşabilir miyiz Fren? Şu sıra çok işim var. İşi çok olanların hep işi vardır. Haklısın. Kitty'den daha önemli hangi iş olabilir? Benim için hiçbir şey. Benim için de son derece önemli ama fazla bulaşmak istemiyorsun. Tam tersi, elimden geldiğince ilişki kurmak, ilgilenmek istiyorum. Ama onu büyüten sensin. Onu bugünkü insan yapan sensin. Dünyada senin kadar onu seven başka biri yok. Aniden zorla aranıza girmekten çekiniyorum. Kitty için en doğrusu neyse bana söyle lütfen. Bildiğimi mi sanıyorsun? Nereden bilebilirim? Onun için dünyadaki her şeyin en iyisini istiyorum ama elde edemiyorum. Sen yapabilirsen durma yap. En iyi ne varsa bul ve ona ver. Sana öyle hayran ki bilemezsin Fran. Sana da hayran olmadığını söyleyemem. Benim varlığımdan haberdar olalı bir hafta oldu. Oysa hayatı boyunca seninleydi. Seni çok iyi tanıyor. Sakın kalbini kırma Paul. O çok iyi bir kız. Büyük bir şok geçirdi. Ben tahmin ettiğini, anladığını ve kabullendiğini sanıyordum. Bizim mahalle için o kadar şaşırtıcı bir şey değil. Ama yanılmışım. Hayır, ama üstesinden gelmiş, senin genlerini almış. Haklı haksız her şeyin üstesinden gelecek gücü var. Senin de cesaretini almış. Peki şimdi ne yapacağız Fran? Onu bırakmak zorundayız. Benden ne isterse vermeye hazırım. Ama onu senden ayıracak hiçbir şey yapmayacağıma söz veriyorum. Biliyorum, bir süre ikisi de konuşmadı. Her şey nasıl, iyi mi? Evet evet, fena sayılmaz. Birlikte İtalyanca öğrendiğinizi anlattı. Bugün lokantada İtalyanca konuştu. Aferin, dedi Fran. Mutlu olduğu belliydi. Bir bakıma iyi yaptık, değil mi Fran? Gerçekten iyi yaptık, dedi Fran. Hıçkırarak ağlamak üzereyken telefonu kapattı. Carciofi nedir signora, diye sordu Kitty İtalyanca dersinde. Enginar Caterina, neden sordun? Lokantaya gittim. Menüde vardı da. O menüyü arkadaşım Bradna Brennan için ben yazdım, dedi. Signora gurur dolu bir sesle. Quintins'e gitmiştin, değil mi? Evet, ama lütfen Bay Dune'a söylemeyin. Sakın duymasın. Karısı orada çalışıyor. Biraz budala gibi geldi bana. Sanırım öyle, dedi signora. Az sırası gelmişken, Fren'im annem olduğunu sandığınızı söylediğinizde size ablam olduğunu söylemiştim ya. Evet, dedi signora özür dilercesine. Siz haklıymışsınız. Meğer ben anlamamışım. Kitty'ye göre insanın annesini ablası sanması dünyadaki en doğal yanlışlardan biriydi sanki. Her şeyin açıklığa kavuşması iyi bir şey. Evet, hem de çok iyi bir şey, dedi Kitty. Öyle olmalı. Signora'nın sesi ciddiydi. O kadar genç ve iyi biriydi ki hem önünüzde birlikte geçireceğiniz uzun yıllar var. Daha yaşlı bir annen olsaydı uzun yıllar birlikte olmayı umamazdın. Doğru söylüyorsunuz. Evlenmesini çok istiyorum. Evlenirse kendimi ona karşı bu kadar sorumlu hissetmem. Zamanla belki evlenir. Korkarım fırsatı kaçırdı. Çünkü evleneceği kişi Amerika'ya gitti. Bana kalırsa benim yüzümden onunla gitmedi. Belki sen bir mektup yazarsan, dedi signora.